Ayrım 5. İran Dost mu? Namık Kemal Zeybek. Sayfa 74. İran meselesinde uyanık olalım. Kazakistan'ın başkanı Nursultan Nazarbayev TV'de bir soruya cevap verirken dedi ki, İslam ülkeleri içinde İslam devleti olanlar var. Bu bize uygun değil. Ancak her ülkenin kendi şartları ve kararları vardır. Onların siyasi sistemleri ilişkilerimizi etkilemez. İyi ilişkilerimiz devam eder. Adını saydığı ülkelerden biri de İran'dı. Nur Sultan Ağa her fırsatta Atatürk'ü örnek aldığını söyler. Peki, Atatürk bu konuda ne yapmıştı? Hatırlayalım. Atatürk, Türkiye'de laik cumhuriyet kurmuştu. Hem laik hem de cumhuriyet. İran'da ne vardı? İslam devleti ve şahlık, değil mi? Değil diyorsanız yanılıyorsunuz. Şahlık zamanında da İran devletinde Caferi fıkhı anlayışında İslam hukuku uygulanıyordu. Anayasanın ikinci maddesine göre İran'ın resmi dini, İslam dini ve mezhebi Caferi mezhebiydi. Dahası şahlığın görevi İslam dininin ve Caferiliğin yayılmasına hizmet idi. Evet, öyleydi. Hümeyni devrimiyle gelen siyasi gücün hanedandan din adamları örgüsüne geçmesi ve şahlık yerine cumhuriyet ilan edilmesidir. Ne demeye çalışıyorum? Atatürk'ü iyi anlayalım. Diyorum ki, Atatürk'ü iyi anlıyorsak, yakın komşumuz İran'la en üst düzeyde ve en ileri boyutta ilişkiler geliştirmeliyiz. Söz gelimi, ECO'yu birlikte diriltmeliyiz. Atatürk Sadabat Paktı'nı kurdu. Büyük Rıza Şah, atadan Mustafa Kemal Ağabey diye söz ediyordu. Atanın armağan ettiği bir uçağı vardı. Ankara'da Türk Ocağı binasında odası ve uzun boyuna uygun bir yatağı vardı. Dahası ata Şah'ın Türkiye'yi ziyareti için bir opera yazmış, yazdırmış ve Adnan Saygun'a besteletmişti. Özsoy operasını Şah dinlemiş ve hayran olmuştu. Ne demek istiyorum? Yani Atatürk'ün yolundan gitmek isteyenlere işte yoldaki işaretler. Türkiye'yi yönetenlere diyorum ki korkmayın, çekinmeyin, gecikmeyin, kimsenin oyununa, dolduruşuna gelmeyin. Çıkış yolu atanın çizgisi. Diyorum ki iyi araştırın, derin düşünün, hesabı dikkatli yapın ve kitaba bir daha bakın. Yanı başımızdaki komşumuz üzerinde oynanan oyunlara alet de olmayın, seyirci de kalmayın. Komşuda pişirilen şer aşının bize de düşeceğini hatırdan çıkarmayın. Çıkış yolu mu? İşte Atatürk, bir daha okuyun. 13 milyonluk bir halkı, harap ve perişan bir ülkeyi bölgenin önderi durumuna getirmenin sırları Atatürk'te. Tezkire. Şah Tahmas, Şah İsmail'in oğlu. Hatıralarını yazmış. Doktor Hicabi Kırlangıç çevirmiş, bir giriş yazmış ve yayınlamış. Tarihi ve yönetim bilimlerine ilgi duyanlar okumalı. Şah İsmail ve Selim Han savaştılar. Bu bir kardeş savaşıydı. İki kahraman güçlerini birbirlerinde sınamasalardı ne iyi olurdu. Çaldıran'da akanlar her iki yanda da Türk ve Müslüman kanıydı. Allah bizim ellerimizi o kanlara bulaştırmadığı için şükredelim ve dillerimizi bulaştırmayalım. Şah İsmail'in oğludur. Şah Tahmas, Türk oğlu Türk ve dindar bir Müslümandır. Babasını yenen Selim Han'ın oğlu Süleyman Han'a karşı saygılıdır. Ondan hünkâr diye söz eder. Hüdavendigâr dediği de olur. Hünkârın mübarek hatırı der hatıralarında. Hünkâr hazretleri der. Dini dünyaya satamayız. Şimdi sımsıkı duralım ve anlattıklarını düne, bugüne ve yarına uyarlayarak anlayalım. Araya fitneciler girmiş ve ilişkiler gerginleşmiştir. Tahmas meşveret toplar ve anlatıyor. Meşverette bulunanlar da dedi ki, Hüdavendigâr Frenk'e gitti. Biz de onun ülkesine gidelim. Fil Paşa kaçtı. Şu anda Diyarbakır'da. Biz Sivas'a gidelim. Eğer o yörenin halkı yağma için bize katılırsa, o yöreyi yağmalayıp Maraş'ta duralım. Halkı yanımızda toplayalım. Hüdavendigâr, Çorum ve Amasya'ya gelinceye kadar Diyarbakır'da kalalım. Diyarbakır'ı da yağmalayarak, yakarak Bağdat'a gidelim. Musul suyundan geçerek kışın Bağdat dolaylarında kışlak yapalım. Eğer bahar mevsiminde Hüdavendigâr bizim üzerimize gelirse, oradan Rüzbih şehri üzerinden Tebriz'e gidelim. Hüdavendigâr Tebriz'e giderse, biz Diyarbakır'dan Sivas'a gidelim. Onların sözleri üzerine dedim ki, dostlar, Hünkâr Hazretleri gaza için Trenk tarafına gitti. Biz onun ülkesine gidersek bizim işimiz ilerlemeyecektir. O bizim kardeşimizi, çocuğumuzu öldürmüş olsa bile kafirler ile gazaya gittiği için onun ülkesine gidemez ve dinimizi dünya için satamayız. Araya giren fitneci alçaklar, hünkârı yani Kanuni Sultan Süleyman'ı kışkırtırlar ve kızgınlıkla Şah Tahmasp'a bir mektup yazar. Senin baban Şah İsmail rahmetli benim babamla savaşmıştı. Sen de şecaat iddiasındasın. Gel savaşalım. Onun mektubuna cevabında şöyle anlatıyor tezkiresinde Şah Tahmasp. İki Müslüman ordunun savaşması için nasıl fetva veririm ve bu Müslümanları tehlikeye atarım? Babamın sizin babanızla savaştığı gün Durmuş Han ile çeşitli beyler, hatta ordusunun tamamı sarhoştu. Akşamdan sabaha kadar şarap içip savaşa yönelmişlerdi. Bu olay son derece akıl dışı ve kötü olmuştur. O tarihten beri ben Çaldıran Savaşı hikayesinin gündeme geldiği her zaman Durmuş Han'a beddua ediyorum. Çünkü o babam Şah İsmail'i aldatıp savaştırmıştı. Gereksiz yere savaşmak ve kendini boşu boşuna telef olmakla yüz yüze bırakmak için deli ya da sarhoş olmak lazım. Allah'a hamdolsun benim ülkemin askeri şaraptan ve fısktan, hatta bütün kötülüklerden tövbe etmiş. Bugüne dersler. Şah Tahmasp doğduğu yılı ve önemli tarihleri Türk takvimi diyerek 12 hayvanlı Türk takvimiyle anlatıyor. Kitabı okuyup bitirdiğinizde Tahmasp'ta Türk olmanın izlerinin ne kadar belirgin olduğunu görüyorsunuz. Öyle değil miydi? Biz bugünün Türkleri bu kadar tarih birikimine sahip ve bu birikime ulaşma kolaylığı içindeki Türk aydınları, tarihi masal gibi okumuyorsak eğer, o zaman gereken dersleri çıkarmalıyız. İlk çıkaracağımız ders ne olmalı dersiniz? Çaldıran'da Türk ile Türk savaştı. Türk ile Fars savaştı demek tarihi bilmemektir. Buradan ve devamından Türkiye-İran düşmanlığı çıkarmak kötü niyettir. Bize gerekli olan vahdettir. İranlı Yahudiler ne düşünüyor? Siyonist İsrail rejiminin Gazze'de ve bölgede yaptığı insanlık dışı eylemlerle Yahudi kavmini karıştırmamak gerektiğini hep söylüyoruz. Siyonizm, insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve tehlikeli bir akımdır. Ama Yahudiler insanlık ailesinin kadim bir üyesidir. İnsanlığa karşı suç işleyen Nazizm yüzünden bütün Almanları karalamak doğru mudur? Sapkın bir ideoloji olan faşizm için İtalyanları sapkın görmek akılcı mıdır? Milyonlarca insanın katili Marksist-Leninist, Stalinist rejim için Ruslar suçlu ilan edilebilir mi? Taşnak çetelerinin yaptığı zulümler için Ermeniler, sürülen Ermenilere zulüm yapan Müslüman yurttaşlar var diye Osmanlı suçlanabilir mi? Diyorum ki, antisemitizm insanlık suçu, antisiyonizm ise insan olmanın gereğidir. Bakınız, bu görüşlere katılan birisi daha var. İşte, İranlı Yahudilerin dini lideri Haham Maşallah Gülistani Nejat, Tevrat'ın öğretilerine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Siyonist rejimin İsrail ile her türlü alışverişi yasakladı. Haham Gülistan-ı Nejat, Siyonist İran İsrailliler, Hazreti Yakub'un çocukları değil ve Hazreti Musa'nın ümmetinden sayılmaz diyerek İsrail'in Gazze şeridinde yaptıklarının Yahudilik ahlakıyla çeliştiğini belirtti. İsrail'in 10 emirden biri olan adam öldürmeyin ilkesini hiçe sayarak Filistin halkına karşı katliam yapıldığını belirten Gülistan-ı Nejat, adam öldürme, katliam, zulüm ve insanlığın kötülüğü için kullanılacağından, İsrail ile her türlü alışverişin ve bu ülkeye ait ürünleri kullanmanın haram sayılacağını söyledi. Gülistan-ı Nejat bir süre önceki açıklamasında da Siyonistlerin işledikleri cinayetlerin Yahudiliğe mal edilemeyeceğini belirtmiş ve Gazze şeridindeki Filistinlilere yardım her Yahudinin görevidir demişti. İranlı Yahudilerin dini liderinin Siyonizme ve Siyonist İsrail'in yaptığı zulümlere karşı olmakta yalnız olmadığını biliyoruz. Dünyanın birçok yerinde Yahudi dini liderlerinin ve birçok Yahudinin Siyonizmi kınadıklarını da biliyoruz. Bütün bu gerçekler bilinirken Siyonistlerin kendilerine karşı olan herkesi antisemitik yani Yahudi düşmanı olarak karalamak siyaseti güttüklerini artık herkes anlamalıdır. Irak, İran, Türkiye. Kemal Yavuz ve Ümit Özdağ akşamda aynı konuyu işlemişlerdi. Amerika, Irak'ta ateşle oynuyor. Irak'ta direniş mi? Ümit Özdağ söylüyor ve soruyor. Savaşın başladığı günden bu yana direnişçi sayısında 7 kat artış olduğu açıklandı. Amerikan yönetimi ve Pentagon adeta Irak'ta durumun kontrol dışına çıktığını itiraf etti. Amerikan ordusunun bu direnişi tamamen kontrol altına alabilmesi için sayısının çok az olduğu Amerikalı askeri yetkililer tarafından birçok kez açıklandı. Bütün bu açıklamaların Amerika'nın Irak'ı işgal etmesinden hiç hoşlanmayan dünya kamuoyunda iyi oluyor, belanızı bulun şeklinde bir tepki uyandırdığını görmemek mümkün değil. Ortak komutanlığı olmayan, ortak ideolojik hedefi olmayan, direnişçi sayısı sınırlı olan, belirli bir bölgede lokalize olmuş, ağır silahları olmayan, sadece bir halk kesiminin bir bölümünün desteğini almakla yetinmek zorunda kalan direniş Washington'a nasıl oluyor da bu kadar korkutuyor? Nasıl oluyor? Kemal Yavuz karşılık verir gibi yazıyor. Adamın zayiatı, ölü olarak 1300'ü, yaralı olarak 10.000'i, en az yarısı sakat, aşmış durumda. Irak işgalinden bu yana 5500 asker Amerika ordusundan firar etti. Ayrıca yapılan araştırmaya göre Irak'ta savaşan Amerika askerinin 1/3'ü de depresyon ve psikolojik travma tespit edilmiştir. New York Times'a konuşan ordu psikiyatrı Evan Conter, binlerce hasta askeri tedavi edecek yeterli tedavi olanaklarının bulunmadığını söyledi. Irak'tan dönüp yaşadıkları travmalar yüzünden sokaklarda yaşamaya başlayan Amerika askerlerinin sayısının her geçen gün artması ve Vietnam Savaşı'nın ardından yeni bir evsiz askerler kuşağının ortaya çıkacağı yönünde Amerika'da kaygıları artırıyor. Ulusal Evsiz Askerler Koalisyonu'nun yöneticisi Linda Boone, artık Irak'tan dönüp sokaklarda yaşamaya başlayan askerler görmeye başladık. Ama ülke buna hazır değil, diyor. Amerikalı bilim adamları, Amerika toplumuna katılacak bu yüz binlerce ruh hastasının nasıl tedavi edebileceklerini bilemiyorlar. Irak'tan İran'a. Irak'ta işler böyleyken, İran'la ilgili oyunda sahneye konuluyor. Aynı gün sabahta Bush'un seyir defterinden bir karşılaştırma. Bush'un Irak'la ilgili sözleri. Bush, 13 Mart 2002. Irak'ın kitle imha silahı üretmesine izin vermeyeceğiz. Masamızda tüm seçenekler bulunuyor. Bush, 7 Nisan 2002. Birleşmiş Milletler ile görüşüyoruz. Irak ve Saddam dünyaya tehdittir. Hiçbir seçeneği masadan kaldırmayacağım. Bush, 22 Ağustos 2002. Irak için bir karar almakta acele etmeliyiz. Barışla ilgili herkesle görüşüyoruz. Ancak her seçeneği de değerlendiriyoruz. Bush, İran'la ilgili konuşuyor. Bush, 18 Ocak 2005. Meseleyi diplomatik yollarla çözebileceğimizi sanıyorum. Ancak hiçbir seçeneği masadan kaldırmayacağım. Peki biz ne yapacağız? İçimizden yine kendisini çok akıllı sanan birileri çıkıp İran'a saldıran Amerika'ya yardımcı olmamızı savunacak mı? Yine Amerika'nın dümen suyunda korkutucu yollara mı yöneleceğiz? Yoksa kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi, nerede durduğumuzu ve gidişimizin nereye olduğunu hatırlayıp Amerika'yı caydıracak ve kendine getirecek bir duruş içinde mi olacağız? Göreceğiz. Amerika İran'a saldırırsa, Feyzullah Baba, Tacikistanlı bir Tacik alim. Aşkabat'ta Karacaoğlan ile halk şiiri konulu bir sunuşu oldu. Yemekte sordum. Amerika İran'a saldırırsa siz ne yaparsınız? Karşılığı hiç tekletmeden verdi. İran'la birlikte Amerika'ya karşı savaşırız. Taciklerin Farslarla bir millet olduğunu, aynı dili konuştuklarını hatırlatalım. Feyzullah Baba ile söyleşiyi sürdürüyoruz ve Bekit'in bizim için çıkar yol olduğunda anlaşıyoruz. Sahi, İşbir'in, Eco'nun Türkçesi ve Farsçası. Bölge Ekonomik İşbirliği Teşkilatı. Bizim için çıkar yol ama emperyalistler bunu istemezler ve engellerler diyor baba. Elbette engellemeye çalışırlar ama bize düşen engel etmemek ve geliştirmek değil mi? Bekit'i geliştirelim. Bugünlerde Eco'nun Doruk toplantısı Bakü'de yapıldı. Yani Eco yaşıyor. Ancak güçlendirilmeli ve geliştirilmeli. Buradan Avrupa Birliği benzeri bir birlik çıkarabiliriz. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ile İran, Tacikistan, Afganistan ve Pakistan Bekit üyeleri. Türk ve Fars kültür alanları birleşmiş durumda. Pakistan ise Türk, Fars ve yerli kültürlerin güzel bir bileşimi. Bekit halklarının dini İslam, dilleri Türkçe, Farsça ve Urduca. Urduca Pakistan'ın dili. Eco bölgesinde Türk ve Fars kültürleri iç içe. İran'ın yarısı Türkçe biliyor. Tacikistan'ın 1/3, Afganistan'ın 1/4. Batı kapitalizminin yayılmacı ve sömürgeci istekleri için Eco çok ciddi bir kalkan olacaktır. Bunu biz de biliyoruz, sömürgecilerde. Bu yüzden de iki kilit ülkenin arası açılmak isteniliyor. Türkiye'ye yönelik olarak İran karşıtı propagandalar ince ince yapılıyor. Türkiye kamuoyu yalan yanlış bilgilerle ve yanlış yönlendirmelerle İran'a karşı kışkırtılmaya çalışılıyor. Bize düşen bütün bu vıdı vıdıları aşmak ve işi açık ve berrak bir biçimde görmek. Ayrıntılarda boğulmamak, ana hattı görebilmek. İran'a karşıtlık niye? Global kapitalizmin çıkarlarının aracı durumuna getirilmiş bugünkü Amerika'nın yönetiminin İran'a karşı tutumunun kaynağını iyi anlamalıyız. Anlamalıyız ki İran'a karşı saldırganlığı tırmandıran Amerika yönetiminin bu tutumunun arkasında genişletilmiş Orta Doğu projesi vardır. Kaynaklarına el koymak için Orta Doğu ülkelerinin birer birer düşürülmek ve istila edilmek istenildiği anlaşılmalıdır. Afganistan, Irak ve İran'dan sonra sıra kimdedir dersiniz? Genişletilmiş Orta Doğu ülkeleri bu gerçeği görmeli ve bu saldırganı İran'da durdurmalıdır. Bunun için de İran'a gereken destek verilmelidir. Hiç olmazsa hiçbir biçimde Amerika yönetiminin saldırgan tutumuna destek verilmemelidir. İran'da nükleer enerji çalışmalarını bahane değil de sebep sanmak aymazlığına düşülmemelidir. İran'da Molla rejimi yavesi de artık bırakılmalıdır. İran'da İran şartlarından doğan bir İslam devleti demokrasisi vardır. Türkiye'de ise laik devlet demokrasisi. Bu durum iki ülkenin şartlarının ürünüdür. Herkesin seçimi kendisine. İran'ın Türkiye'ye rejim ihracı gibi bir konusu yoktur. Türkiye'nin de böyle bir derdi olamaz. Yine hatırlatmak istiyorum. Atatürk'ün en yakın işbirliği yaptığı ülke İran'dı. İran o zaman hem din devleti hem de şahlıktı. Şah devrinde de anayasaya göre İran'ın resmi dini İslam diniydi. Yasalarda İslam hukuku kaynaklı yasalardı. Molla rejimi diyenlere soralım. Bugün İran'ı yöneten Cumhurbaşkanı Molla mıdır? Molla olsa bize ne? Türkiye'yi yönetenler ve yönlendirenler Atatürk'ü iyi incelemeli ve onun yaklaşımlarından dersler çıkarmalıdırlar. Unutulmamalıdır ki Atay'ı incelemek binlerce kitabı okumaya bedeldir. Çünkü o 4000'den çok kitap okuyan ve tarih okuyup tarih yapan bir insandır. 5. ayrımın sonu. Sayfa 92.